Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Konisvike ve Jeremiah Abrams'ın derlediği Meeting the Shadow, insan doğasının bastırılan, reddedilen ya da kabul edilmesi zor yanlarını inceleyen kapsamlı bir psikoloji ve kişisel gelişim antolojisidir. İlk kez 1991'de yayımlanan kitap, Carl Gustav Jung'un gölge kavramını merkezine alır. Jung'a göre gölge, kişinin benlik imgesine uymadığı için bilinç dışına ittiği öfke, kıskançlık, açgözlülük, utanç, saldırganlık ya da bağımlılık eğilimleri gibi özellikleri kapsar. Ancak eser, gölgeyi yalnızca ahlaki bir kusur deposu olarak ele almaz. Bastırılmış canlılık, yaratıcılık, sınır koyma gücü ve gerçekleşmemiş imkanlar da gölgede kalabilir. Jung, Joseph Campbell, James Hillman, Ken Wilber ve Harville Hendrix gibi farklı isimlerin 65 yazısını bir araya getiren derleme, konuyu aile, yakın ilişkiler, cinsellik, iş yaşamı, maneviyat, terapi, politika ve yaratıcılık bağlamında tartışır. Temel amacı, kişiyi kusursuz görünmeye çağırmak değil, inkar edilen yönleri fark ederek daha sorumlu ve bütünlüklü bir yaşam anlayışı geliştirmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, Jung'un gölge kavramı, kötü bir öz değil, reddedilmiş benlik parçalarıdır. Kitabın düşünsel ekseni, Carl Jung'un kişisel gölge anlayışıdır. Gölge.
İnsanın bilinçli olarak benimsediği kimlik anlatısına sığmayan özelliklerin tümü değildir yalnızca. Özellikle kabul edilemez bulduğu için dışarıda bıraktığı duyguların ve dürtülerin alanıdır. Kendini sürekli sakin, fedakar ya da dürüst biri olarak görmek isteyen kişi, öfkesini, rekabetçiliğini, kırgınlığını veya manipülasyon eğilimini fark etmeyebilir. Bu özellikler kaybolmaz, daha çok dolaylı biçimlerde ortaya çıkabilir. Kitabın önemli ayrımı şudur, gölgeyi görmek, bu davranışları onaylamak ya da onlara teslim olmak demek değildir. Tersine, onları bilinç düzeyine taşıyarak seçim ve sorumluluk alanını genişletmektir. Derlemedeki psikolojik ve mitolojik yaklaşımlar, gölgenin yalnızca yıkıcı içeriklerden oluşmadığını da gösterir. Aile, okul, iş yeri veya toplumsal cinsiyet beklentileri nedeniyle bastırılmış cesaret, hırs, duyarlılık, bedensellik ve yaratıcı ifadede gölgenin parçası olabilir. Bu nedenle gölge çalışması, kişinin kendine daha hoşgörülü bakmasıyla etik sınırlarını gevşetmesini değil, davranışlarının gerçek kaynaklarını daha açık biçimde tanımasını hedefler. İkinci olarak, yansıtma mekanizması, başkalarında gördüğümüz aşırı tepkileri açıklar. Meeting the Shadow, gölgenin en görünür işaretlerinden birinin yansıtma olduğunu vurgular. Yansıtma, kişinin kendisinde görmek istemediği bir niteliği, aşırı ve tek taraflı biçimde başka bir insana yüklemesidir. Bir çalışma arkadaşını sürekli bencil, kibirli veya güvenilmez bulmak, elbette o kişinin gerçekten sorunlu davranmadığı anlamına gelmez. Kitabın sunduğu daha dikkatli soru şudur, bu tepkinin şiddetinde benim inkar ettiğim ihtiyaçların, korkuların ya da eğilimlerin payı var mı? Bu yaklaşım, gerçek zararları görmezden gelmeyi önermez. Algıyla tepki arasındaki otomatik bağı incelemeyi önerir. Aile ilişkilerinde, romantik birlikteliklerde ve iş ortamında tekrarlayan suçlama döngülerinin çözümünde bu ayrım önem taşır.
Türkiye'de aile itibarı, ayıp, güçlü görünme veya uslu çocuk olma gibi beklentilerin yoğun olduğu ortamlarda öfke ve bireysel istekler kolayca bastırılabilir. Sonra bu bastırılmış parçalar başkasının davranışına ölçüsüz bir öfke ile bağlanabilir.
Derleme, yansıtmayı geri çekmenin diğer insanları idealize etmekten veya şeytanlaştırmaktan uzaklaşmaya yardım ettiğini gösterir. Böylece kişi hem kendi duygusal payını araştırabilir hem de ilişkide gerekli sınırları daha açık ve daha az suçlayıcı bir dille kurabilir. Üçüncü olarak, aile ve yakın ilişkilerde gölge, tekrar eden çatışma rollerini besler, antolojinin aile ve yakın ilişkiler üzerine yoğunlaşan yazıları. Gölgenin soyut bir iç dünya kavramı olmadığını, gündelik etkileşimlerde belirginleştiğini ortaya koyar. İnsanlar çoğu zaman çocuklukta kabul görmek için belirli rollere uyum sağlar. Her zaman sorumlu olan, hiç itiraz etmeyen, sorun çıkarmayan veya sürekli güçlü duran kişi rolü, bazı ihtiyaçları ve duyguları dışarıda bırakabilir. Yetişkinlikte bu dışarıda bırakılan parçalar pasif öfke, ani patlamalar, kıskançlık, kontrol etme isteği ya da sürekli mağduriyet hissi olarak açığa çıkabilir. Kitabın yaklaşımı, ilişki sorunlarını tek bir tarafın kusuruna indirgememesi bakımından değerlidir. Yakın ilişkide birinin bastırdığı özellik, diğerinin gölgesini tetikleyebilir ve taraflar fark etmeden birbirini tamamlayan ama yıpratıcı roller üstlenebilir.
Örneğin bir tarafın sürekli uyum sağlaması, diğer tarafın denetleyici yanını daha da görünür kılabilir.
Bu çerçeve, sorumluluğu eşit biçimde dağıtan basit bir formül değildir. Güç eşitsizliği veya istismar gibi durumları normalleştirmek için kullanılamaz.
Fakat karşılıklı çatışmalarda kişinin kendi tetiklenmelerini, kaçındığı duyguları ve tekrar eden ilişki rolünü incelemesine imkan verir.
Amaç, gölgeyi partnerin ya da ailenin üstüne bırakmak yerine kişinin ilişkideki bilinç dışı katkısını tanımasıdır. Dördüncü olarak, maneviyat ve ahlaki üstünlük arayışı da gölgeyi gizleyebilir. Kitap, gölgenin yalnızca açıkça olumsuz görülen davranışlarda değil, iyilik, saflık ve manevi gelişim iddialarında da saklanabileceğine dikkat çeker. Kişi kendisini daima anlayışlı, ahlaklı veya uyanmış görmek istediğinde öfke, gücü arzusu, kıskançlık ve cinsel dürtüler gibi deneyimleri bütünüyle reddedebilir. Bu reddediş söz konusu duyguları ortadan kaldırmaz.
Aksine dolaylı davranışlara, ahlaki yargılamaya veya otorite figürlerini idealize etmeye zemin hazırlayabilir.
Derlemenin manevi ve psikolojik bakışları, içsel çalışma olmadan sürdürülen yüksek ideallerin bazen insanın karanlık yönlerini görünmez kılabildiğini savunur.
Bu mesele farklı inanç ve düşünce çevreleri için geçerlidir.
Türkiye'de de dini, siyasi veya kültürel aidiyetler bireyin kendisini tamamen iyi tarafta ve karşıtını tamamen kötü tarafta konumlandırmasına yol açabilir.
Kitabın çerçevesi, inancı ya da ahlaki değerleri küçümsemez. Bunun yerine değerlerin kendi kendini sorgulamaktan muaf tutulmaması gerektiğini belirtir.
Gölge farkındalığı, kişinin ideallerinden vazgeçmesi değildir. İdeallerini kullanarak başkalarını küçümseme, denetleme veya kendi sorumluluğunu gizleme riskini tanımasıdır.
Böyle bir yaklaşım, siyah-beyaz düşünmenin azalmasına ve hem kişisel hem toplumsal düzeyde daha temkinli bir yargı gücüne katkı sağlayabilir.
Son olarak, gölgeyle bütünleşme, bastırılanı eyleme dökmek değil, bilinçli ilişki kurmaktır. Meeting the Shadow içindeki farklı görüşler tek bir terapi yöntemi sunmaz.
Ancak ortak bir yönelim taşır, inkar edilen içeriklerle bilinçli bir ilişki kurmak. Bu süreçte kişi, güçlü duygularını tetikleyen durumları izleyebilir.
Başkaları hakkında tekrarlanan yargılarını sorgulayabilir ve utanç duyduğu yönlerini daha dürüstçe adlandırabilir.
Gölge çalışmasının pratik değeri, dürtü ile eylem arasına düşünme payı koymasındadır.
Örneğin öfkesini kabul eden bir kişi, saldırganlaşmak yerine sınır ihlalini daha erken fark edip açıkça konuşabilir.
Kendi rekabetçiliğini tanıyan biri bunu gizli sabotaj yerine hedef belirleme ve emek verme yönünde kullanabilir.
Kitapta gölgenin gizli güç taşıdığı fikri her bastırılmış isteğin uygulanması gerektiği anlamına gelmez.
Gücün kaynağı kişinin kendisi hakkında daha az bölünmüş bir kavrayış geliştirmesidir.
Bununla birlikte ağır travma, bağımlılık, şiddet eğilimi veya yoğun ruhsal sıkıntı yaşayanlar için bu tür içe bakış tek başına yeterli olmayabilir.
Antoloji, terapi ve içsel araştırma alanlarına açılan güçlü bir kaynak olsa da profesyonel ruh sağlığı desteğinin yerine geçmez.
En sağlıklı kullanım, kitabın sorularını kesin teşhisler gibi değil, davranış kalıplarını araştırmaya yarayan dikkatli araçlar gibi ele almaktır.
Sonuç olarak, Meeting the Shadow, Jung psikolojisine ilgi duyan okurlar, psikoterapi alanında çalışanlar,
ilişkilerindeki tekrar eden çatışmaları anlamaya çalışanlar ve maneviyat ile kişisel gelişim söylemlerini daha eleştirel incelemek isteyenler için güçlü bir başvuru kitabıdır. Okurdan hızlı çözümler ya da tek bir uygulanabilir yöntem beklememesini ister.
Çünkü eser, tek yazarlı bir rehber değil, farklı dönemlerden ve farklı düşünce geleneklerinden 65 metni buluşturan bir antolojidir.
Bu yapı, zaman zaman yoğun ve parçalı bir okuma deneyimi yaratabilir. Buna karşılık, gölge fikrinin yalnızca klinik psikolojiye ait olmadığını, R'den siyasete, yaratıcılıktan inanç hayatına kadar uzanan geniş sonuçları olduğunu gösterir.
Benzer kişisel gelişim kitapları çoğunlukla olumlu düşünme, özgüven veya alışkanlık değişimi üzerinde durur.
Bu derlemenin ayırt edici yönü ise kişinin yalnızca geliştirmek istediği taraflarına değil, saklamak istediği taraflarına da bakmasını istemesidir. Ayrıca gölgeyi bireysel kusur listesine indirgemez, kültürel normların, ilişkisel rollerin ve kolektif kutuplaşmaların da bu süreçteki etkisini görünür kılar. Kitaptan alınabilecek en pratik yarar, yoğun yargı, utanç ve öfke anlarını kendini suçlamak için değil, bilinç dışı kalıpları araştırmak için işaretler olarak görmektir. Entelektüel yararı ise insanın iyi ve kötü diye keskin biçimde ayrılmış bir varlık olmadığına dair daha karmaşık, daha sorumlu bir bakış sunmasıdır. Destek olmak isterseniz Konizvayk kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.